Ayrım 20, sayfa 40, 248. Oturduğum basamaktan kalkıyorum, trabzana tutunarak merdivenlerden aşağı inmeye çalışıyorum. Gücüm ve dengem an be an azalıyor, başım da dönüyor, her an düşebilirim. Zorlukla mutfağa kadar gidebiliyorum. Adımlarım gayrimuntazam. Karanlıkta el yordamıyla ilerliyorum. Allah'tan burası kendi evim. Karanlık da olsa her eşyanın yerini bildiğim için bir yerlere çarpmıyorum. Suya gereksinimim artıyor, bir an önce içmeliyim. Boğazım sanki bir yangın yeri, kana kana içmeli. Gırtlağımı, damağımı, dudaklarımı ıslatmalıyım. Buzdolabının kapağını açıyorum. Dolabın iç ışığı mutfağı kısmen aydınlatıyor. Karanlığa alışan gözlerim rahatsız oluyor. Elimi dolaba daldırıyorum. Rastgele sürahi oralarda bir yerde olmalı. Arıyorum ama parmaklarım bir türlü bulamıyor sürahiyi. Işıktan müteessir oluyorum. Bakamıyorum dolabın içine. Çok garip. Bu nöbet anında bile aklıma bazı fantastik öyküler takılıyor. Yarasalar gibi ışıktan korkan, yarı insan yarı canavar yaratıkları anımsıyorum. Ama neler olduğunu çıkaramıyorum. Nihayet titreyen ellerimle sürahi yerinden çıkarıyorum ve ağzıma dayayıp kana kana içmeye başlıyorum. Kabın yayvan ağzından sular yalnız gırtlağıma değil, üstüme başıma da dökülüyor. Röptaşambırımın, pijamalarım, hatta içimdeki fanile sırılsıklam oluyor. Ama hiç aldırmıyorum, su beni rahatlatıyor. Dolabı kapatıyorum. Sürahi hala elimde. Onu bırakacak yer bulamıyorum. Islak ayaklarımla salona geçiyorum. Oturmak istiyorum. Çok yorgunum. İçindeki suyun yarısından fazlası boşalmış sürahiyi hala elimde tutuyorum bilinçsizce. Galiba uzaklarda bir yerde şimşek çakıyor. Aydınlığını az da olsa perdelerin arkasından hissediyorum. Sonra da gök gürültüsü aksediyor kulaklarıma. Yağmur yağacak, her lodos fırtınasının sonunda olduğu gibi. Ardından üst üste iki şimşek daha çakıyor. Kötü havanın şiddetlendiğini hissediyorum. Kulaklarım yeni gök gürültüsünü bekliyor. Ali çocuktur, duymaz ve uyanmaz. Uykusu da ağırdır. Ama Selma'nın uyanması mümkün. Uyanır uyanmaz da yanında beni arayacak. Sonra da merak ederek evin içinde beni bulmaya çalışacak. Aşağıya yanıma inmesini istemiyorum. Bilmiyorum ama tehlikeli. Belki hemen bütün ışıkları yakmalıyım. Karanlık içime ürperti veriyor ama bir türlü bunu yapamıyorum. Beklediğim gök gürültüsü geldi. Bu defa daha yakından ve şiddetli. Ardından da bastıran yağmur seslerini duyuyorum. Şimdi dışarıda seller gidiyor olmalı. Perdeleri açıp bakmak istiyorum. Ön bahçenin çimlerinin sırılsıklam olması lazım. Ağır ağır yerimden kalkıyorum. Su içerken ıslattığım çıplak ayaklarımla halının üstünde sürmeli büyük cama doğru yürüyorum. Tam perdeleri açarken yakınımızda bir yere yıldırım düşüyor. Odanın içi mavi bir ışıkla aydınlanıveriyor birden. İşte tam o anda bahçede bana bakan adamı görüyorum. Gayri ihtiyari ağzımdan bir çığlık yükseliyor. Burun burunayız. İblis bu. O da bana bakıyor şaşkınlıkla. Ben kımıldayınca o da kımıldıyor. Neden sonra camın öbür tarafında başka birinin olmadığını zar zor anlayabiliyorum. Bu benim cama vuran aksim. Şimşeğin yarattığı bir gölge oyunu. Kalbim güm güm atıyor. Ama asıl korku ve dehşeti onun sesini işitince yaşıyorum. Bana bir sigara ver diyor iblis. Şaşmıyorum. Çünkü uyandığım andan itibaren bir şeylerin ters gittiğini, yakın bir felaketin beni beklediğini, ruhumun yoğunlaşmasından hissediyorum. O yine benim evimde. Belli ki yaptığımız anlaşma artık hükümsüz. Namussuz iblis bana oyun oynamıştı. Hızla söylendim. Beni aldattın, anlaşmamızı bozdun. Bana bir sigara ver, ihtiyacım var dedi iblis. Bakabileceğim bir yüzü olsa ona nefret ve tiksintiyle bakacaktım ama ne yazık ki yoktu. Kendi yüzüme bakma şansım da. Bir köşeye sıkıştırılmış kedinin vücudunu kamburlaştırıp her an atılmaya hazır vahşi haliyle adeta tıslandım. Ne sigarası be? Burada ne işin var? Niye sözünü tutmadın? Şimdi bana bir açıklama yapmak zorundasın. Ben elimden geleni yapıyorum, sen de kendine düşeni yerine getirmelisin. Tonunun dik ve oldukça sert çıktığını hissediyordum. Sanırım bunu da ilk defa beceriyordum. Ne de olsa haklı olmanın verdiği rahatlık ve güven vardı içimde. Lütfen dedi. Bana bir sigara ver. Sıkkım iç. Tekrar lütfen diye fısıldadı. O zaman irkildim. Dikkatimi çekti. Benimle ilk defa lütfen diyerek konuşuyordu. Bu onun tarzı değildi. Tanıdığım kadarıyla her zaman kaba saldırgan hoyrat iblis şimdi incelmiş, isteğini nazik bir şekilde ifadeye kalkışmıştı. Dikkatli olmalıydım. Yine alışmadığım bir durumla karşı karşıyaydım. Bir taktik sinsice hazırlanmış yeni bir uygulama olabilirdi. Neyin peşinde olduğunu anlamamıştım henüz. Sigara yok dedim, biz içmeyiz. Misafirler için de evde bulundurmaz mısınız? Hayır. Ama ben bu evde sigara olduğunu biliyorum. Saçmalama, sana yok dedim. Var, bugün ben aldım. Ceketinin cebinde kaldı. Bugün giydiğin ceketinin cebinde yarısı içilmiş bir paket olmalı. Hatırladım birden. Gerçekten de eve dönüş sırasında gerçek kimliğime kavuşurken bir ara ceplerimi karıştırıp kullanmadığım halde bir paket sigara bulmuştum. İblisin kastettiği olmalıydı. Ceket yatak odasındaki dolapta. Şimdi çıkıp alamam. Karım uyuyor. Onun uyanmasını istemiyorum. İblisin homurdanmasını, bağırıp çağırmasını bekledim. Ona yakışan da buydu. Bana emirler vermeye, küfürler etmeye alışıktı. Hayret, iblisin hiç sesi çıkmamıştı. Onda da bir değişiklik vardı galiba. Bir süre öylece kaldık. Bu düşünce beni sevindirir gibi oldu bir an. Makul de geldi. Gayet doğaldı. Şayet benim ruhum ve bedenim bu değişikliklerden yıpranıyorsa, aynı bedeni taşıyan kişi olarak onun da etkilenmesi tabii değil miydi? Üstüne gidecek cesareti buldum kendimde. Cevap ver şimdi bana dedim. Anlaşmamızı neden bozsun? İsteyerek yapmadım, mecburdum. Artık sertleşen bendim. Sesimin tonu biraz daha dikleşti. Ne mecburiyeti? Hata ediyorsun. Açıkla, ne demek istiyorsun? Kelimeler ağzından beni hayrete düşürecek kadar yumuşak çıktı. Kliniğe gitmemelisin, anlamıyor musun? Oraya seni tıkacaklar. Yalnız hürriyetin değil, tüm yaşamın o dört duvar arasında son bulacak. Her şeyini kaybedeceksin. Sana artık deli diye bakacaklar. İstikbalin, profesörlüğün kalmayacak. Toplum indiğinde akıl hastanesine düşmüş bir zavallı olacaksın. Yalnız o kadar da değil. Bunu kimseden saklayamazsın. Karın, sevgili oğlun acaba senin için ne düşünecek? Ali olaylara aklı erdiğinde seni bir ruh hastası olarak değerlendirecek. Karın da öyle. Şimdilik seni seviyor görünüyor ama bu hastalığın asla geçmeyeceğini anladığında nasıl bir tavır takınacağını hiç düşündün mü? Kanunlar bile ondan yana. Bunun mükemmel bir boşanma sebebi olduğunu en iyi bilecek mevkideki adam sensin. Vereceğin kararı yeniden düşünmelisin. Adeta yalvarır gibi konuşuyordu. Sanki konuşan iblis değil, ben Selim Başak'tı. Aklım karışır gibi oldu ama sonra birden uyandım. Kliniğe gitme fikrini dün gece Selma ile baş başayken konuşmuştuk. O sırada iblis içimde değildi. Bunu nereden biliyorsun diye sordum hiddetle. Artık senden gerçekleri gizleyecek değilim dedi. Her şeyi açık oynamanın zamanı geldi. Hala anlamadığım bir nokta var. Beni istesen de içinden atamazsın. Biz bir bütünün parçalarıyız ve asla birbirimizden kopamayız. Olan tek şey değişim sırasında ikimizden birinin güç kazanarak bedene hakim olması. Bu başarıyı bazen sen bazen ben kazanıyoruz. Mücadele etmediğim sıralarda senin ruhunun altında, boş ve karanlık bir sonsuzluğun altında gizleniyorum. Ama senin içinden hiç çıkamıyorum. Evet, kabul ediyorum. Ben senin kötü yanınım. Tüm insanlarda mevcut şerri temsil ediyorum. Onun içindir ki beni düşünürken iblis kelimesi geçiyor aklından. Senden nefret ettiğim, haset ve gıpta duyduğum da doğru. Ama sana verdiğim sözü tuttum. Anlaşmamızı bozmadım. Yok canım, onun için mi buradasın şimdi? Haksızlık etme. Kaç gedir karının koynunda yatıyorsun. Hiç ona tecavüze kalkıştın mı yeniden? Yani yaptığımız anlaşmadan sonra istesem rahatlıkla bunu gerçekleştirirdim. Haklı olabilirdi. Ama işittiğim şeyler normal insan beyninin bir çırpıda kabul edebileceği şeyler değildi. Bu nedenle de zihnim karışmış, muhakeme gücüm zayıflamıştı. Ama bizi dinliyordun diye bağırdım. Ne yapabilirdim ki diye mırıldandı. Buna mecburdum, doğam gereği. Yalan söylüyorsun, bu doğa gereği falan olmaz. Yalan söylemiyorum, asıl yanılan sensin. Tabiat insanoğlunu böyle yaratmış. Hepimiz çift ruhluyuz. Ne var ki öteki benliğimizin mevcut duvarı yırtarak diğeriyle temasa geçmesi çok nadir oluyor. Sana inanmıyorum. Öyleyse doktorlara inan. Tıp henüz bu durumu rahat açıklayamıyor. Çifte kişilik problemi diyor ve hastalık olarak izah ediyor. Oysa yaratılışın ta kendisi, doğal yapısı. İblis sustu. Konuşsana diye bağırdım. Bu defa zor işitilir bir tarzda fısıldadı. Karanlıklara çekilmek zorundayım. Daha fazla kalamayacağım. Ama sana bir kere daha söylemek istiyorum. İyi düşün. Sen hasta falan değilsin. Sadece alışılmamış yeni bir hayata girdin. Bir mücadele veriyorsun. Bir tür savaş. Ama bu savaş bir tımarhanenin kapalı dört duvar arasında kazanılamaz. İkimizi de harcama. Korkuyorsun değil mi dedim. Sesi çıkmadı. Ona bildiğim gibi hitap ettim. İblis. Yine ses yoktu ve ben Rum'daki o yoğunun azalmaya başladığını hissediyordum. İblis karanlıklara çekilmişti. Rahatladığımı sandım ama yanılıyorum. Benimle yaptığı konuşma şimdi zihnimde fırtınalar yaratmaya başlamıştı. Hem de dışarıyı kasıp kavuran Lodos fırtınasından çok daha şiddetlisini. Üşüdüğümü algıladım yeniden. Titriyor ve dişlerim birbirine vuruyordu. Su ihtiyacım tamamen yok olmuştu. Geldiğim gibi yavaş yavaş yatak odasına çıkmaya başladım. Yukarıya ruhumun derinliklerinde onu da taşıdığımı ve iblisi yatak odama götürdüğümü biliyordum artık. Ama ilk defa huzur içindeydim. İblis karıma saldırmayacaktı. Anlaşmamız yürürlükteydi. En azından şimdilik. Yatak odasının kapısını aralıyorum usulca. Selma uykusuna devam ediyor. Aynen onu bıraktığım şekilde dizlerini yukarı çekmiş, üşür gibi yorgana sıkıca sarılmış vaziyette. Durup uzaktan seyrediyorum. Üşüyorum, hatta titriyorum ama nedense bir türlü yatağa gitmek istemiyorum. Karımın vücuduyla ısıttığı yatak şu an sımsıcak olmalı. Çok çekici ama ayakta durmayı yeğliyorum. Tam karyolanın yanı başında aklım karmakarışık. Düşünmek istiyorum. İblisin söylediklerinden etkilendim galiba. Mışıl mışıl uyan Selma'yı seyrediyorum boş bakışlarla. İblis haklı olabilir mi? Sonum gerçekten bir tımarhane mi olacak? Tedavisi mümkün olmayan akıl hastası mıyım ben? İki ruh birbirinden ayrılmadığı sürece bu illetin devam edeceğini söylemişti İblis. Yeniden ürperiyorum. Sanırım o haklı. Er veya geç karım benden boşanmak isteyecektir. Henüz durumun vehametini anlamış değil ama eninde sonunda anlayacaktır tabii. Ali de öyle. Babasının bir akıl hastası olduğunu anladığında benden nefret edecek, adımı bile ağzına almayacak, hatta utanacak. Çevresinde bu konunun hiç açılmamasını isteyecek. Aklı bazı konulara erdiğinde de endişelere kapılacak, hastalığın irsi olup olmadığını düşünerek kendi geleceğinden de korkacak. Belki bunlar paranoyak düşünceler ama gerçeklerden de mutlak uzak değil. Yarın kesin bir karar vermeden önce kendi beynimde bir sonuca ulaşmalıyım. Eğer yarın karımla bir kliniğe müracaat edeceksem doğacak neticeleri şimdiden hesaplamalıyım. Yatağa giremiyorum, öylece ayakta dikilmiş duruyorum. Selma da kendi açısından haklı. Normal hayatımız kesinlikle sekteye uğradı. Bu bizim yaşamamız değil artık. Bilinçsiz ve kontrolsüzüm. İçimdeki o kötü ben hayatımızı mahvetti. Ne karımın ne de Ali'nin bu sonuçta bir günahı yok. Bu durumun tek müsebbibi benim. Bedeli de benim ödemem gerekir. Hasta olan benim ve iki masum insanın da yaşamını berbat etmekteyim. Sonra yine tereddütlere düşüyorum. Normal düşündüğümden kuşkuluyum ama aklımı çelen bazı hususlar da var. Daha az evvel iblis benden nefret ettiğini itiraf etti. O beni değil kendini düşünüyor. Şayet bir akıl hastanesine kapatılırsam tüm özgürlüğüne müdahale edileceğini, artık benim bedenimden istifade ederek sokaklarda dilediği gibi yaşayamayacağını biliyor. Ne geleceğim, ne iş hayatım, ne de aile saadetim onun umurunda değil. Tek istediği kendi hürriyeti ve sırf beni korkutmak için bu konuşmayı yaptığını seziniyorum. Numara bu. Akıllıca kurulmuş bir tuzak. Beni korkutarak kararımdan caydırmaya çalışıyor. Zaten bu gece benimle bu kadar yumuşak ve anlayışlı konuşmasının da sebebi bu. Ona inanmamalıyım. O bir dost değil. Kötülüğümü isteyen içimdeki ifrit. Hepsi bu kadar da değil. Düşüncemi güçlendiren başka şüphelerim de var. Şu sigara isteği aklıma takılıyor. O da numara. İblis sigaraya alışmış bir tiryaki olamaz. Ben sigara içmem. Öyleyse tüm varlığını bedenimde esir olarak geçiren bir varlık nasıl olur da sigara alışkanlığı kazanabilir? Gerçi ceketimin cebinde bir sigara paketi buldum ama bu bana fazla bir şey ifade etmiyor. Sigarayı dün sahneye çıkmak için vesile olarak kullandığını düşünüyorum. Aklımı karıştıran bir nokta da var. Yine cebimde bulduğum o esrarengiz telefon numarası. Kime ait olabilir acaba? Daha evvel yazdığım bir numara olmadığına eminim. Yani uzun zaman önce not edip cebimde unuttuğum bir şey değil. Onu dün öğleden sonra yazmış olmalıyım. Hiç kuşkum yok. Hani ne yaptığımı hiç anımsamadığım saatlerde. Garipsedim biraz. İblisin birini telefon araması çok ilginçti. O daha dünyaya yeni gelmişti. Çevresi, muhiti, arkadaşları olamazdı. Bedenime sahip olduğu zaman etrafı keşfe çalışan biri gibiydi. Yoksa o numara benim tanıdığım birine mi aitti? Bunu çözmeliydim. Sonunda yatağa girmeye karar veriyorum. Usulca yatağın içine süzülüyorum. Örtünmek için yorganı biraz üstüme çekince Selma uyanır gibi sesler çıkarıyor. Herhalde derin uykuda olmalı. Korkusunu unutmuş gibi eski alışkanlığıyla bana dönüp bir bacağını üstüme atıyor. Normal zamanlarda hep böyle uykuya dalardık. Sıcacık ayakları pijamamın içinde dolaşıyor. Sonra Selma birden ilkilerek gözlerini açıyor ve hızlı komodin üzerindeki lambayı yakıyor. Gözleri korku dolu, bana ürkerek bakıyor. Sesi hırıltılı. "Ne oldu?" diye soruyor. Sakin bir şekilde karşılık veriyorum. Hiçbir şey olmadı. Ama sen ıslaksın. Pijamanın altı sırılsıklam. Neden sonra anlıyorum. Su içerken üzerimi ıslattığımı. Önemli değil diyorum. Üzerime su döküldü. Nerede? Su içmek için aşağı indim. Işıkları yakmamıştım. Bir kaza oldu. Deli misin sen? Bu ıslaklıkla yatağa girilir mi? Hasta olacaksın. Hemen onları çıkar. Selma'nın kullandığı deli misin kelimesi kulaklarımda yankılanıyor. Acaba ağzımdan kaza ile mi çıkıyor yoksa beyninden geçen gerçek düşünce mi? Anlayamıyorum bir an. Ama elimde olmadan içim buruluyor. Artık kelimelere karşı çok hassas ve alınganım. Galiba uyku sersemi olmasına rağmen karım da ettiği lafın münasebetsizliğini çabuk kavruyor. Yahut özür dilemeye kalkışmıyor ama nedametini göstermek için mırıldanıyor. Dur ben sana yardım edeyim, yeni bir pijama vereyim diye yataktan fırlıyor. Kuru pijamaları giyiyorum. Yeniden ışığı söndürüp uyumaya çalışıyoruz. Ama uykuya dalmamız epey zaman alıyor. Ertesi sabah boşalmış sürahiyi salondaki masanın üzerinde buluyorum. Her zamanki gibi Selma benden çok daha önce kalkıp kahvaltı hazırladığı için mutfağa indiği halde sürahiyi masanın üzerinden alıp dolaba koymamış. Neden acaba? Bana bir şey mi hatırlatmak istiyor? Yoksa bir açıklama mı bekliyor? Aslında hiç de önemsenecek bir olay değil. Sadece unutulmuş bir sürahi. Ama neden mutfakta durmuyor da salona getirilmiş? İlerleyen gecenin bir vakti salonda neden oturduğumu mu açıklamamı istiyor olabilir. Ama içimden ona bir açıklama yapmak gelmiyor. Hem neyi açıklayacağım? Söyleyecek bir lafım yok ki. Ali'nin servis minibüsü geliyor, el sağlıyor, onu selametliyoruz. Sanki evde rutin bir gün başlıyor. Hiçbir olağan dışı durum yok. Selma sokak kapısını kapatıyor, ağır ağır salona dönüyor. Ben üstün körü gazeteye şöyle bir göz atıyorum. Fakat aklım gözüme çarpanlardan çok uzakta. Az sonra karımın asıl konuya gelmesini, yani beni kliniğe götürmesi teklifini bekliyorum. Henüz dilim tımarhane demeye varmıyor. Lakin biliyorum ki gideceğimiz özel doktor ya da özel klinik önünde sonunda beni oraya sevk edecek. Selma ellerini kalın kırmızı sabahlığının ceplerine sokarak karşımda duruyor. Biraz kararsız. Konuya nereden gireceğini bilemezmiş gibi bir tereddüt yaşıyor. Hissediyorum ama anlamazlığa vuruyorum işi. Gazeteyi incelemeye devam ediyormuş gibi yapıp sayfaları çeviriyorum. Karım nihayet dayanamayıp soruyor. Müşfik, anlayışlı ve seveceğim bir ses tonuyla. Ne karar verdin hayatım diyor. Sanki ne sorduğunu anlamamış gibi gözlerimi gazeteden kaldırmadan soruyorum. Hangi konuda? Sana dün gece bahsettiğim kliniğe gideceğiz değil mi? Evet, elbette diyorum. Sevindiğinden eminim. İyi diyor. Öyleyse çıkıp hazırlanayım. Bir an önce biz de yola koysak iyi olacak. Fakat bugün değil. Selma sarsılıyor. Kollarını göğsünde çaprazlayıp beni incelemeye başlıyor. Neden bugün gitmiyoruz? Tamamlamak zorunda olduğum ufak tefek birkaç işim var diyorum. Karımın inanmadığı apaçık ortada, kaşları çatılıyor. Ne işi? Fakülteye gitmeliyim. Ayrıca bankaya da uğramam gerek. Anlarsın işte, ufak tefek bazı hazırlıklar yapmalıyım. İtiraza kalkışıyor. Atlatıyorsun Selim. Niyetin oyalamak, doktora gitmeye korkuyorsun sen. Gözlerimi gazeteden ayırıp karımın siyah gözlerinin içine bakıyorum. Kendimi müthiş çaresiz ve kimsesiz hissediyorum. Gerçek anlamda bana yardım eli uzatan kimsenin olmadığını duyumsuyorum. Paranoya avdet ediyor. Güvensizlik dalga dalga benliğimi kavruyor. Aslında karım bile korkuyor benden. Belki de gerçek isteği hastalığım daha da ileri gitmeden bir yere kapatılmam. Bundan emin olamıyorum. Ellerim titremeye başlıyor. Hayır diyorum. Seni aldatmaya çalışmıyorum. Kliniğe gideceğiz ama bugün değil. Bana kısa bir mehil ver. Selma biraz düşünüyor. Daha fazla ısrar etmemeyi yeğlemiş olacak ki sesinin titremesine mani olarak soruyor. Ne zaman peki? Belki yarın. Ya da öbür gün diyorum. Söz mü söz? Bugün telefon edip randevu alayım mı? Alabilirsin diyorum ama telefon lafı yine aklıma ceketimin cebinde bulduğum o esrarengiz numarayı hatırlatıyor. Nedense o esrarengiz numaranın sahibini bulmayı çok istiyorum. Sanki o bana tüm sıkıntılardan kurtulacağım sihirli bir anahtar gibi geliyor. Hemen yerimden fırlıyorum. Nereye gidiyorsun diye soruyor Selma. Şaşkın şaşkın yüzüne bakıyorum. İşe tabii diyorum. Yüzündeki sıkıntıyı anlamamak imkansız. Üzülüyor mu yoksa korkuyor mu kestiremiyorum. Yatak odasına çıkıyorum. O da peşimden geliyor. Yalnız kalmayı istiyorum ama bunu karıma açıklayamıyorum. Sessizce yatağın üzerine oturuyor ve giyinmemi seyrediyor. Bir an normal zamanlarımızda günün programını yaptığımız, işten erken dönersem ne yapacağımızı ya da o geceyi nasıl değerlendireceğimizi konuştuğumuz sıralar, ya bir misafirin geleceğini ya da bizim gideceğimizi kararlaştırdığımız dakikalar, düşünüyorum da ben de hastalığın tezahüründen beri ne kimse uğruyor evimize ne de biz bir yere gidiyoruz. Dışarıda ailece yemek de yemiyoruz. Hafta sonlarında alışverişe de çıkmıyoruz. Yaşantımız monotonlaştı. Tek düze sıkıcı bir hal aldı. Ama ben yeni farkına varıyorum. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını yeni anlıyorum. Birden 10 günden beri ne korkunç bir yalnızlık içinde olduğumu hissediyorum. Kimseye derdimi açamadan mücadele halindeyim. Doktor Ayşe'ye zoraki gittim. Karıma dahi yeterince açılamıyorum. Dolaptan yeni ve temiz bir gömlek aldım. Pantolonumu giydim. Uygun bir kravat seçiyormuşum gibi asılı boyun bağlarıma bakıyorum. Aslında kravat seçtiğim falan yok. Düşünmek ihtiyacındayım. Ne yapacağımı bilememenin sıkıntısı bu. Sonra rastgele bir kravat çekip boynuma bağlamaya çalışıyorum. Selma sessizliği bozuyor. Gömleğine uymadı, başkasını taksana. Karıma bakmadan boş ver diyorum, idare eder. O da sinirli ama kendisine hakim olmaya çalışıyor. Biraz da durumumuzu yumuşatmaya ısrar etmiyor.